Ayrım 35, sayfa 243. Parasız yatılılık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık olarak Cumhuriyet'in başından beri uygulaya geldiği ortaokul ve lise parasız yatılılık sınavını da üstün yetenekli ve üstün başarılı öğrencilere dönük bir tedbir olarak incelemek yanlış olmaz. Bu uygulamayla ilgili 915 sayılı kanuna bağlı yönetmeliğin birinci maddesi şöyledir. 2287 sayılı kanun gereğince ortaokul ve liselere orta öğrenimi takip edemeyecek kadar mali imkanlardan yoksun, zeki, çalışkan ve tam sağlıklı çocuklardan imtihanla parasız yatılı öğrenci alınır. Her yıl yapılacak parasız yatılılık imtihanlarının şartları ve zamanı gazete, TRT ve Tebliğler dergisi ile duyurulur. 1963 yılında değişik bir yönetmeliğe bağlanan bu uygulamanın üzerinde durulmaya değer öteki tedbirleri şunlardır. Aday kaydına her yıl Nisan ayından itibaren başlanmakta ve okul yöneticileri yönetmeliğin ilgili hükümlerini öğrencilere duyurmakla yükümlü tutulmaktadır. Müracaat için gerekli ön şartlarsa şunlardır. Madde 4. Türk olmak, lise ve ortaokul için yönetmeliklerin tespit ettiği yaşta bulunmak, ortaokul ve lise öğrenimini takip edemeyecek kadar fakir olduğunu ilgili belgeyle tespit etmek, çalışkan, zeki ve iyi ahlaklı olduğunu öğrencisi bulunduğu veya son ayrıldığı okulda tasdik ettirmiş olmak, sağlık raporu ile sağlık durumunun yerinde olduğunu belgelemek, yabancı dille öğretim yapan ortaokulların hazırlık sınıfı öğrencisi olmamak. Yönetmeliğin 6. maddesi ise müracaat eden adayların müracaatlarının dikkate değer olup olmadığı konusunda karar yetkisi olduğunu belirtmektedir. Bu kurulun uygun bulmadığı adaylar seçim sınavına giremez. 8. madde de aday olabilmek için gerekli görülen okul başarısı düzeyi belirtilmektedir. Buna göre bir öğrencinin parasız yatılılık imtihanına kabulü için a. bir önceki sınıfı iyi derece ile geçmiş olması, b. içinde bulunduğu sınıfta birden fazla dersten bütünlemeye kalmamış olması, c. bütünlemeye kalanların parasız yatılı olarak alınmaları bütünlemelerini vermelerine bağlıdır. Seçim sınavları il merkezlerinde Temmuz 1-2 tarihlerinde Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında kurulmuş olan bir komisyonca yapılır. Seçimle ilgili ölçeklerin hazırlanması, uygulanmasına nezaret ve değerlendirilmesinde Ankara Test ve Araştırma Bürosu sorumludur. Seçim, adayların yetenek ve bilgilerini ölçecek araçlarla yapılır. Test bürosunca yetenek ve başarı düzeylerine konan aday listesi en geç Ağustos içinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde kurulan komisyona gönderilir. Komisyon, o yıl için ayrılan parasız yatılı kontenjanından biraz fazlasını ayırır. Puanları eşit olanlara şu esaslara göre öncelik tanınmaktadır. A. Yetim çocuklar. B. Zeka puanları yüksek olanlar. C. Oturdukları yerde devam etmek istedikleri okul bulunmayanlar. C. Yıllık aile gelirleri daha düşük olanlara sırasıyla öncelik tanınır. İlgili yönetmelik her yıl parasız yatılılık için ayrılan kontenjanlardan 100'ünün şehit ve savaş mağlulü olanların çocuklarına ayrılacağını belirtmektedir. Bu öğrencilerin de müracaat ettikleri yıldan önceki öğrenimlerini başarı ile bitirmiş olmaları şart koşulmaktadır. Yalnız ancak müracaat edenlerin sayısı ayrılan kontenjandan fazla olduğu takdirde bir seçim sınavı yapılacağına değinilmektedir. Öte yandan yönetmelik bu olanaktan yararlanabilmek için gerekli olan şartları belirtmekle beraber hangi koşullar gerçekleştiği zaman bu hakkın yitirileceğine işaret etmemiştir. Son 5 yıl içinde bu amaç için ortaokul ve lise düzeyinde kaçar kişilik kontenjan ayrılmış olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 1968-1973 dönemi parasız yatılı kontenjan tablosu. Yıl 1968-1969. Ortaokul 1939. lise 2279, toplam 4218. Yıl 1969-1970, ortaokul 5752, lise 3153, toplam 8905. Yıl 1970-1971, ortaokul 5007, lise 3557, toplam 8563. Yıl 1971-1972, ortaokul 4263, lise 3750, toplam 8013. Yıl 1972-1973, ortaokul 5399, lise 4869, toplam 10268. Eleştiri. 2287 sayılı yasaya bağlı olarak yapılan bu uygulama, 1963'teki yeni yönetmelikten önce sadece öğretmen kurullarının raporu ve okul başarısını ölçen kompozisyon tipi sınavlarla yapılmaktaydı. Eski uygulamada da aday seçilebilmek için başarılı öğrenci olmanın yanında zeki olmaya da yer veriliyordu. Fakat bu husus ancak öğretmen kurulunun vereceği karara bağlı bulunuyordu. 1963'ten sonra seçim görevi test ve araştırma bürosuna bırakılmış ve böylece nesnel yetenek ölçeklerinin seçimde kullanılması yoluna gidilmiştir. Yalnız bu tür ölçeklerde sağlanan sonuç kendi içinde seçime etkili olmamakta ve esas sıralamada başarı puanı ile birlikte bileşik puan adı ile tek bir değere dönüştürülmektedir. Ancak bu bileşik puanın eşit olması halinde zeka puanının bir tercih unsuru olarak kullanılması yoluna gidilmektedir. Bu tutum ortaya şöyle bir aksaklık çıkarabilir. Bilindiği gibi yurt düzeyindeki ortaokul ve liseler gerek öğretmen kadroları ve gerekse ders araç ve gereçleri açısından eşit değildir. Bunun sonucu olarak öğretimin yeterlik düzeyinde de okuldan okula önemli değişkenlikler baş göstermektedir. Koşulları elverişsiz ve öğretim standartları düşük bir ortaokul ya da lisedeki üstün zekalı ve öteki giriş koşullarını taşıyan bir öğrenci düşünelim. Sonra bu ve onun benzeri durumda olabilecek öteki öğrencileri yetenekleri daha elverişsiz, öteki şartları eşit fakat öğretim durumu elverişli olan okullarda okuyanlarla karşılaştıralım. Böyle bir seçim sınavında bu iki küme öğrencinin en iyimser tahminlere göre yaklaşık puan almaları ihtimali var. Hatta bilgi seviyesi üstün olanların daha çok kazanma şansı olduğu da söylenebilir. Halbuki üstün yetenek bilgi eksiğini kolayca telafi edebilir. Bu yüzden bileşik puanlarda yetenek ölçeklerinin sonucuna daha fazla ağırlık verilmesi savunulabilir. Üzerinde durulması gereken başka bir husus da yasa ve yönetmeliğin şartlı ve sınırlı da olsa sosyal yardımı da kapsamaya yönelmesidir. Bu olanaklardan belirli bir sayının her yıl şehit ve malul gazi çocuklarına ayrılması bunun belirtisidir. Böyle bir tedbir gerekli ve yararlı olmakla beraber öncelikle başarılı, yetenekli ve yoksul öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenmiş bir yasa içinde bulunmaması daha doğru olurdu. Üzerinde durulması gerekli ve yararlı başka bir nokta da yönetmeliğin başarıyı sürdürmeyi destekleyici tedbirleri içermeyişidir. Ne kadar dikkatle düzenlenirse düzenlensin, her seçim sisteminde belirli oranda bir yanılgı ihtimali vardır. Ayrıca çalışma ve başarılı olma içgüdüsünün gücü yıldan yıla değişkenlik gösterebilir. Böylece bu olanaktan yararlanmak üzere seçilenlerin bir süre sonra seçiminde yanılgıya düşüldüğü ve öğrencinin gevşediği ortaya çıkabilir. Bu gibi ihtimalleri kapsayacak düzeltici ve giderici tedbirleri de yönetmeliğe eklemekte yarar vardır. Parasız yatılılık sınavları uzun süredir uygulanmaktadır. Fakat gerek seçimlerin yeterliğini, gerekse çeşitli nedenlerle de ne kadar fire verildiğini kestirmek için bugüne kadar yeterli bir takip araştırması henüz yapılmamıştır. Halbuki bu çeşit değerlendirmelerin sonucu hem seçim araç ve yöntemlerinin geliştirilebilmesine yardımcı olur, hem de bu tedbirin yeterliğini artıracak öteki koşulların aydınlanmasına yardım edebilir. Örneğin, seçilen adayların ne oranda hangi okula yerleştirileceği doğrudan doğruya seçim komisyonunun takdirine bırakılmıştır. Bunda da öncelikle okulların yatılılık ve pansiyon olanakları dikkate alınmaktadır. Hatta yıllık öğrenci yatılılık maliyetinin düşük olduğu okulların tercih edilmesi ihtimali de söz konusu olabilir. Halbuki oldukça geniş bir müracaatçı kadrosu içinden seçilen bu gençlerin öğretim ve eğitim koşulları elverişli okullarda öğrenim görmelerine dikkat edilmesi yararlı olur. Son olarak yukarıdaki 5 yıllık kontenjanı kapsayan tabloyu incelediğimiz zaman olanakların yıldan yıla belli olmayan nedenlerle artıp azaldığını görüyoruz. Her yıl yurtta ortaokul ve lise öğrencilerinin sayısı düzenli olarak arttığına göre bu olanak için müracaat edenlerin sayısının da her yıl artmasını beklemek olağandır. Buna rağmen kontenjan bir yıl 5000 çevresinde tutulmuşken ertesi yıl daha düşük bir sayıya indirilmiştir. Ayrıca bir yıl liseye ortaokuldan çok kontenjan ayrılmışken ertesi yıl ortaokula ağırlık basmıştır. Bu gibi değişkenlerin hangi nedenler yüzünden geliştiğini kestirebilmek mümkün olmamıştır. Bakanlığın bu konuda sürekli olarak izleyeceği bazı ilke ve esasların bulunması da gereklidir. Bu tedbir özellikle kırsal yerleşme merkezlerinde oturan ilkokulu bitirmiş üstün yetenekli öğrencilerin yeterince yararlanabileceği bir uygulama haline de getirilebilir. Bugünkü koşullar altında öncelikle hangi yerleşme merkezlerinde ilk ve ortaokulu bitirmiş olanların bu olanaktan daha çok yararlanmakta olduğunun araştırmalarla ortaya konması da seçimin yeterliliğini geliştirme açısından faydalı olacaktır. Yabancı dille öğretim yapan okullar. Daha önceki bölümlerde öğrencilerini geniş bir aday tabanından seçerek alan okullardaki öğrencilerin yetenek dağılımı ve ortalamasının seçmeden öğrenci alanlarınkinden daha yüksek olduğunu belirtmiştik. Yurdumuzda 1955 yılından beri MEB'nin giriştiği yabancı dille öğretim yapan okullar uygulaması bu yöndedir. Galatasaray gibi bazı kurumlarımız öğrencilerini çok eskiden beri seçerek alıyordu. Bu uygulamanın başını Galatasaray'ın bugünkü yerinde bulunan ve 16. yüzyıl başlarında kurulduğu ileri sürülen Enderun Hazırlık Okulu'na kadar götürmekte mümkündür. Bu kurumun yanı başında gene öğrencilerini uzun süredir seçerek alan yabancılarca kurulmuş ve öğretimlerinin bir kısmını İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde yapan özel okullar da bulunmaktadır. Fakat 1955 yılından itibaren MEB'nin fen bilimleri ve matematiği İngilizce dili ile okutan 10 kadar ortaokul ve lise açmıştır. Ayrıca daha sonra bunlara Fransızca öğretim yapan Galatasaray'a karşılık sözü edilen konuları Almanca okutmak üzere İstanbul Erkek Lisesi'ni de eklemiştir. İlkokulu başarı ile bitiren öğrenciler de bu okullara bilgi ve başarı testleri uygulanarak seçilmektedir. Seçimi kazananların hazırlık sınıflarında 1-2 yıl yoğun yabancı dil öğrenimi görmektedir. Hazırlık sınıfını başarı ile bitirenlerse yatılı ya da gündüzlü olarak üst sınıflardaki öğrenime devam etmektedir. 15 yılı aşan bu uygulamanın da gerek seçimlerin ve gerekse öğretim programlarının yeterliliği açısından değerlendirilmesi zamanı gelmiştir. Bu tür okullarda deneme okullarının yanı başında bir nevi unutulmuş deneme durumuna düşmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. 1955 yılında ilk uygulamalarına girişilen ve sayısı 10 kadar olan bu okullara giriş ve öğrenimi düzenleyen özel yönetmelik 1970 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Buna göre bu okullar ilkokulu en fazla 13'ünde bitiren istekliler arasından bakanlığın her yıl düzenleyip ilan edeceği esaslara göre yatılı ve yatısız kız ve erkek öğrencileri seçerek alacaktır. Yatılılık genellikle paralıdır. Ancak parasız yatılılık sınavını kazanabilenler ücret ödemeden yatılı olarak okuyabilmektedir. Yönetmelik uygulamanın başlangıcından ancak 15 yıl kadar sonra yürürlüğe girdiği halde bu süre içindeki uygulamalara araştırmaya dayanan yenilikler getirmemiştir. Bu yüzden yukarıda değinilen dondurulmuş olmak görüşü hatalı sayılmayabilir. Yüksek öğretim kredileri. Dipnot, kredilerin dağıtım biçimi değişmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi yüksek öğrenime girip bunu başarı ile yürütebilenler yetenek açısından ortalamanın belirgin olarak üstünde bulunan kişilerdir. Batı ülkelerinde yapılan incelemeler bu kurumlardaki öğrenci nüfusunun yetenek tabanını en az 120-130 ZB'ye dayandığını belirtmektedir. Bu yüzden yüksek öğrenimi öncelikle konumuz çerçevesine girenlerin yararlandığı bir öğretim kurumu sayabiliriz. Böylece bu düzeydeki öğrencilere dönük hizmet ve yardımları geniş anlamı ile çok üstün yeteneklilere öz hizmetler arasında görmek ve belirtmek yanlış olmaz. Bu tür tedbirler arasında üzerinde durulmaya değer olanlardan birisi de yüksek öğrenim kredileridir. 1961 yılında yürürlüğe giren 351 sayılı yasa gereğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bu hizmeti yapmaktadır. Kurum, ilgili tüzüğü gereğince elindeki fondan her yıl belirli sayıda öğrenim kredisi bursu ayırmaktadır. Aşağıdaki tabloda son 5 yıl içerisinde ayrılan bursların sayıları ve artış durumları gözükmektedir. 1967-1972 döneminde verilen kredi bursları. 1967-1968, 2173. 1968-1969, 2500. 1969-1970, 2434. 1970-1971, 3066. 1971-1972, 3049. Halen ayda 350 TL olmakla beraber paranın satın alma gücüne göre miktarı değişebilen bu kredilerden yararlanabilmenin koşulları şunlardır. A. Yüksek öğrenim kurumlarından birine kabul edilmiş olmak ve başarı ile birinci sınıfı geçmiş olmak. B. Kendinin ya da velisinin öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak gelirlerinin olmadığını belgelemek. C. Öğrenim süresince yapılan yardımı, öğrenimi bitip işe yerleşince uygun taksitlerle ödeyeceği konusunda yükümlülük senedi vermek. C. Öğrenimde bir yıl başarısızlığa uğrayanın kredisi onu izleyen yıl için kesilir. Fakat ertesi yıl başarı ile sınıfını geçerse kredi tazelenir. Başarısızlık 2 yıl tekrarlanırsa kredi tüm kesilir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi son 5 yıl içinde bu amaç için ayrılan kredi burslarının sayısı 3100-3500 arasında bir değişkenlik göstermektedir. Başka bir deyişle bursların artış hızı bu düzeydeki öğrenci artışını paralel bir gelişme göstermemektedir. Sırada bekleyen pek çok müracaatçı bulunmaktadır. Bu tedbir yetenekli fakat mali olanaklardan yoksun olan gençlerin yüksek öğrenim görebilmesi açısından çok yararlı olmakla beraber bazı tedbirlerle etkililik durumunun arttırılması da umulur. Bu konuda şu görüşler ileri sürülebilir. A. Her yıl ayrılan kredi burslarının sayısını ihtiyaca uygun biçimde arttırmanın yolları aranmalıdır. B. Bu kredilerden yararlanmanın ön koşullarından birisi birinci sınıfı başarı ile geçmiş olmaktır. Ayrıca başarısız olanların bursu sadece o yıl kesilmektedir. Ancak 2 yıl başarısızlık halinde krediye son verilmektedir. Bunlar yararlı koşullar sayılabilir. Fakat bu kadar sınırlı olanaklardan yararlanabilmek için daha yüksek ölçülerin kullanılması doğru olur. Örneğin, birinci sınıfı üstün başarı ile bitirmiş olmak gibi. Bir yılda olsa başarısızlığa uğrayanların bu krediden yararlanması sorununu da tartışılacak bir husustur. Başka ülkelerde yüksek öğrenimi kendi parası ile izleyenler için bile özellikle öğrenimin ilk 2 yıl içinde sıkı tasfiye tedbirleri konmuştur. Bu öğrenim çok pahalı olduğundan başarı ile bunu sürdüremeyenlerin kurumdan bir an önce ayıklanarak yerlerini okumaya istekli ve yetenekli olanlara bırakmalarının doğru olduğuna inanılmaktadır. Kaldı ki bu tür burslarla okuyanlarda sürekli ve üstün başarı aramanın daha doğru olacağı düşünülebilir. Üzerinde durulmaya değer başka bir husus da şudur. Kredi burslarını veren genel müdürlüğün dağıtılacak öğrenim alanları konusuna hiçbir öncelik ya da ağırlık vermesi söz konusu edilmemiştir. Müracaatçı hangi öğrenim dalında okursa okusun, öngörülen koşullara uyuyorsa krediyi sağlayabilmektedir. Halbuki bazı yüksek öğrenim dallarında yurt ihtiyaçlarının ötesini aşan bir üretim söz konusudur. Bu tür kurumları bitirenler ya alanlarında iş bulamamakta ya da bunun sonucu öğrenimleri ile hiçbir ilişkisi olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Buna karşılık başka alanlardaki yetişmiş insan gücü durumu da kritik bir durum göstermektedir. Örneğin tıp, teknoloji. Kuşkusuz bu durum ancak yüksek öğrenim kurumlarının öğrenci kadroları ile yurt ihtiyaçları arasında sıkı bir bağlantı sağlayacak genel bir planlama ile etkili olarak gerçekleştirilebilir. Ancak bu tür bursların tahsisinde de yurt ihtiyaçlarını dikkate alıp yetişmiş insan gücü ihtiyacı açısından yetersizlik gösteren alanlara öncelik vermek gerekir. Ancak böylece sınırlı olanakları kalkınma çabalarını destekleyecek yolda kullanmış oluruz.